Ayrım 42, sayfa 532. Birbirini izleyen steplerden sonra başlayan çam ormanları manzarasında Vartan, doğdu ve yetiştiği şehir olan Afyonkarahisar'a yaklaştıklarını biliyordu. İşte rayların altında ırmak, bu çocukken balık yakaladığı akardı. Kompartmanın penceresini aşağıya indirdi ve kafasını dışarı uzattı. Manzarayı yeniden keşfetmeye, memleketinin sonbaharıyla kendisinde kalmış anılarını birbirine bağlayan tarlaların kokusunu içine çekmeye çalıştı. Katır koşumlarıyla işleyen tarım işçilerinin çalışmasının Arap atının üzerine denetleyen babası gözlerinin önüne geldi. Yarı yetişkin olmuş oğulları Nubar ve Vartan'a yapılan işin aşamalarını tek tek anlatıyor, buruşmuş çiçek yapraklarından haşhaşın toplanacak olgunluğa erişip erişmediğini anlamanın sırrını veriyordu. O zamanlar Vartan 12 yaşındaydı ve hayatını bu rüzgarlı yaylada geçirmeyeceğini biliyordu. İstanbul'daki kuzenini ziyaret ettiğinden beri o sadece başkenti ve onlarla dünyayı keşfedebileceği limandaki gemilerin hayalini kuruyordu. Kompartımana giren rüzgar, rayların monoton gürültüsünün koltukta uyuttuğu Hakkı uyandı. Diğer müzisyenler koridora çıkmışlardı. Hakkı yalnız olduklarını fark edince, Vartan'ın aslen Afyonkarahisarlı olduğunu öğrenmiş olduğundan beri belki 10 kere sormuş olduğu bir soruyu yeniden sordu. "Bana Afyon bulabileceğini düşünüyor musun? Şunu da unutmuyorsun. Ben bunu satmak için istiyorum. Bunu bir deneyeceğim Hakkı ama sana kesin söz veremem. Bu kadar uzun bir zaman geçti aradan. Belki de artık hiç kimseyi tanımıyorum. Sürülmüş tarlaların çoğu Ermenilere ait olduğu için. Elimize düşecek olan Avrupalı askerler sayesinde ben bir servet yapacağım. Ülken savaşı kaybetmek üzereyken seni ilgilendiren tek şey bu mu? Bu benim savaşım değildi. Vaktiyle savaştan zengin olmuş insanlar vardı. Şimdi sıra bende. Eğer istersen birlikte çalışıp zengin olabiliriz." Vartan şaşkınlığını göstermemek için zorlandı, anlamamış gibi de yaptı. "Bunu nasıl düşünürsün?" Hakkı gülümsedi ve esrarengiz bir tavır takındı. Vartan'a kaş göz etti. Hiç kimsenin koridorda yakında olmadığını garanti ettikten sonra fısıldadı. "Ben senin göründüğün kişi olmadığını çok önceden anladım." "O zaman ben kimim?" Hakkı omuzlarını silkti. "Benim için sen bir ağabeysin. Bu da bana yeter." Paşazade Şakir Mithat'ın geri dönüşüyle konuşmayı kesti. Hakkı'nın ses tonu bir tehdit içermediği, aksine suç ortağı bir dostluk havasında olduğu için Vartan sakinleşti. Derviş'e sordu. "Nerede çalacağız usta?" "Bir sünnet düğününde. Udi Yaşar, valinin huzurunda. Bana oraya birçok yüksek rütbeli subayın, hatta bir generalin katılacağı anlatıldı. Biz kendimizi aşmak zorundayız. Çünkü onlar şimdi karamsar düşünceler içindedirler." "Niçin?" diye sordu Vartan bilmezmiş gibi. "Ben Talat Paşa'nın bakanlıktan ve sadrazamlıktan çekildiğini bir Alman mühendisten yeni öğrendim. Barış görüşmelerini yürütmek isteyen İzzet Paşa kabinenin başına getirilmiş. Bu Osmanlı İmparatorluğu için üzücü bir durumdur." Vartan bir baş sallamayla yetindi. Hiç şaşırmamıştı. Bugünlerde Ekim 1918 ortalarında Osmanlı ordusunun yenilginin eşiğinde olduğunu herkes biliyordu. Elbette o İstanbul'daki hükümetin değiştirmesini sevinmişti ama eski bir ittihat üyesi olan İzzet Paşa'nın hükümet başkanı olarak adının geçmesi henüz hiçbir şeyin kökten değişmediğini gösteriyordu. Barış'ın Ermeniler için ne getireceği henüz bilinmiyordu. Müttefikler özel bir büyük Ermenistan konusunda yarı resmi olarak açıkladıkları görüşlerine uymak istiyor muydu? Hiçbir şey belli değildi. Bağımsız bir Ermenistan'ın kurulduğu 28 Mayıs 1918'den beri olaylar daha karmaşık bir hale almıştı. Her şeyden önce büyük ana vatana götürecek yolda bir ilk adım olarak bu bağımsızlık Vartan için elbette bir sevinç nedeniydi. Ama aynı şekilde halkından çoğu kişiyi rahatsız ettiği gibi onu da rahatsız ediyordu. Uzakta bir bölgeyle yetinmek zorunda kalabilirlerdi. Bir tarafından Osmanlılar, bir tarafından Azerbaycanlılarla sınırlanmış eski Rus Ermenistan'ı, Gürcistan, İran, Azerbaycan gibi yabancı topraklarla çevrilmiş ve dünyadan izole edilmiş bir ülke olacaktı. Vartan, Bolşeviklerin bütün birliklerini çekmesinden sonra Anadolu'daki topraklarından yoksun kalacakları bu Ermenistan'ın bağımsızlığıyla yetinmekten başka halkının yapabileceği bir şey var mıydı bunu bilemiyordu. Rusların terk ettiği Batı Ermenistan'ı gönüllü savaşçılar kahramanca savunmuşlar ama sayıca daha geniş ve iyi silahlanmış düşman karşısında Erzincan, Erzurum, Trabzon ve Van'dan vazgeçmek zorunda kalmışlardı. Osmanlıların son taarruzu yeni katliamlara yol açmış ama Ermeniler kuşatıldıkları Kara Kilise ve Serdarabad gibi son kalelerinde başarıyla direnip düşmanlarına ağır kayıplar verdirmişlerdi. Hala uygulanan imhanın çoku altındaki bir halkın moralini yeniden dirilten bu zaferler sadece itici bir etkiye sahipti. her şeyini kaybetmiş olan göçmen yılları beslenmek ve barınmak ihtiyacıyla bu küçük bağımsız Ermenistan'daydı ve geleneksel düşman, herkesin kaybetmekten korktuğu bu küçük ülkenin kapılarına dayanmıştı. Tren düdüğünü çalarak şehir surlarına yaklaştı ve istasyona girmekte olduğu haberini verdi. Derin karanlık bir gökyüzü altında camiler ve evler griye boyanmıştı. Düz damların ardındaki ufukta şehre adını ve eski heybetli kalenin silüeti yükseliyordu. Afyon anlamına gelirken Karahisar, kara direnme noktası anlamına geliyordu. Varta'nın yüreği ağzına gelmişti. Perona yanaşan kalabalık arasında candan bir dost veya hiç olmazsa tanıdık bir yüz araştırıyordu. Lokomotiften çıkan buhar bulutu insanları örttü. Bazı askeri birliklerin getirildiği Anadolu Oteli'ndeki öğle yemeğinde Derviş Paşazade müzisyenleri öğleden sonra serbest olacaklarını söyledi. Alışıldığı üzere paylaştıkları odalarına giderken Hakkı Vartan'a baktı ve "Burası senin memleketin olduğu için senin herkesten daha çok yalnız kalma ihtiyacında olduğunu kabul ediyorum," dedi. Vartan, direniş grubundan hiç kimseyle ilişki kurmamalıydı. Kendini tanımasından korkmayacağı birine rastlama umudu da yoktu. Bu nedenle şehri yalnız gezme düşüncesi hoşuna gitmedi. Aksine Hakkı, "Seninle birlikte gezme koşuma giderdi ama susmama saygı göstermen, soru sormaman şartıyla. Bu senden çok şey istemek midir?" Hakkı'nın yüzüne sevinç oturdu. "Udi ağabeyim, sen benden bir kadınla yatmaktan başka her şeyi isteyebilirsin. Bir balık gibi dilsiz olacağım. Eğer ırkından veya dininden insanlara rastlarsan onlarla rahat konuşman için çekilip bir kenarda duracağım." Demek ki biliyordu. Vartan itiraz edecek oldu. Hakkı ona susmasını işaret etti. "Ben bunu çoktan sezdim. Sen benim kardeşimsin Udi. Sırrın bende saklı kalacak. Seni ele verirsem kendimi kıyma gibi doğrarım." Duygulanan Vartan onu kollarıyla sardı. "Seni tanıdığıma şükrediyorum. Senin dilinde dost nasıl söylenir? Engoer ve sen benim dostumsun Hakkı." Zanaatkarların ve tüccarların işlerine göre öbekleştikleri şehrin çarşısına ulaştılar. Kömür tüccarları, demirciler, terziler, halı ve ipek tüccarları, ayakkabıcılar ve pastaneler bölgesini geçtiler. Anadolu'nun tüm pazarlarında olduğu gibi burada da satıcılar dükkanlarının önünde duruyor, gelip geçenleri her şeyi gören gözleriyle süzüyor, günün siftahı için fiyatlarında indirim yapmaya hazır olduklarını söyleyerek mallarını satışa arz ediyordu. Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi eskiden Ermenilere ait olan dükkanların sahipleri değişmişti. Birçok Rum satıcı da Türkler ve Kürtler için alanı boşaltmak zorunda kalmıştı. Yanlarındaki pirinç, şeker, tuz çuvallarını veya badem, nohut, kurutulmuş meyve dolu sepetlerini caddeye kadar yaymış olan gıda satıcılarına geldiler. Vartan, önünde tahminen 10 yaşlarında bir oğlanın zeytinyağı tenekesi üzerine oturduğu eski bir dükkanın yanında durdu. "İyi günler Hamit Efendi, burada mı?" "O birkaç ay önce öldü." "Oh," dedi Vartan, üzülmüştü. "Babam dükkanı dul karısından satın aldı. Gri bıyıklı ve kaşları neredeyse hiç olmayan bir adam dışarı çıktı. Yuvarlak gözleri bir ziyaretçiden ötekine geziyordu, kötümserdi. Hamit Efendi'den ne istemiştiniz?" "Size borcu yoktu ya." "Vartan, korkmayın," dedi. "Birlikte Kur'an kursuna gittiğimiz eski bir dostumdu, ruhu şad olsun." "Ama sizi boş yere rahatsız etmedi," dedi Hakkı. "Kuru incirin kilosu kaça?" Pazar yerindeki büyük kestanenin altında birkaç adam tavla oynuyor ve nargile içiyordu. Hakkı iştahla rakı şişelerine baktı ama arkadaşına birlikte bir meyhaneye girmeyi teklif etmeye cesareti yoktu. Camiyi arkalarında bıraktılar ve Ermeni mahallesinin dar sokaklarını geçtiler. İlk bakışta Varta'nın burada olduğu 9 yıl öncesinden bu yana pek bir şey değişmemiş görünüyordu. Ahşap evlerin hemen hepsi yine beyaz boyalıydı ama çoğunun boyaları kalkmış, dökülmüştü. Birçok ön bahçede yabani otlar büyümüştü. Keçi boynuzlu ağacının gölgesi hala çeşmenin üzerine düşüyordu. Eskiden olduğu gibi yandaki fırından taze pişmiş ekmek kokusu geliyordu. Her kapının yanında Varta'nın aklına başka bir isim geliyordu ama şimdi bu evlerde yabancılar oturuyordu. Burada St. Stephouse Kilisesi'nin önünde Akhavni Hatun torunuyla birlikte oturuyordu. Orada bugün peçeli yaşlı bir kadın oturuyor, ön meydanda oynayan çocuk sürüsünü gözlüyordu. Vartan ağır tahta kanatlı kapıyı giderek açtı. Yüzüne ahır gübresinin kokusu geldi. Gıdaklama ve böğürme sesleri duvarlarda yankılanıyordu. Saman ve pislik eşeleyen tavuk ve kuzuların arasından geçerek minbere gitti. İkonlar, sunak ve sıralar yoktu. Duvar süslemelerinin üzeri badana ile kapatılmıştı. Hava girsin diye pencereler açılmıştı. İçinde kutsal törene kabul edildiği kiliseden bir tavuk kümesi yapılmıştı. Birdenbire kendini 30 yıl öncesine geri dönmüş hissetti. Paskalya Cumartesi'nde ayin öncesinde buradaydı. Vartan siyah örtüyle örtülmüş sunağın önünde duruyor ve ezberlediği şarkıları söylüyordu. Anne ve babasının onu gururla dinlediğini biliyordu. Annesi kadınların bulunduğu taraftaydı, babası ise karşı tarafta, erkeklerin bulunduğu yerde. Sonra bütün ışıklar yandı ve süs ikonlarını altın sarısı parlattılar. Üst galeride Kristev Haryav, Merelos korosu söylemeye başladı. İsa yeniden dirildi. Vartan çantasından bir renkli paskalya yumurtası çıkardı, onu vaftiz leğenine soktu ve ardından aç gözlüce yiyerek sonsuz orucu bitirdi. Acelesi vardı çünkü akşam yemeğine kadar aç beklemek zorundaydı. Papaz onu yakalamış, ona İsa'nın bedeninden yediğini hatırlatmıştı. Vartan onu o zaman uğraştırmış olan soruyu açık bir şekilde hatırladı. İsa her yıl nasıl ölüyor ve iki gün sonra yeniden nasıl dirilebiliyordu? Ama o bu arada yaşamaya devam ederken insanların binlerce kez öldüklerini de biliyordu. Ön merdiveni Hakkı'nın yanına döndü. Tam bu anda kiliseye bakmamak için kafasını şiddetle çeviren bir adam geçti. Ama Vartan onu tanımıştı. Saatçi Parunak Avakyon'du. Arkasında iki peçeli kadın evlerin cömertçe inşa edildiği konforlu caddenin kenarından gidiyordu. Burada bahçeler daha genişti. Vartan adama bir sokak çocuğundan sordu. Bu Oral Efendi'dir, saatçidir. Ablam onun ikinci karısıdır. Seni ona götüreyim mi? O iyi bir saatçidir. Eğer seninle gelirsem uygun bir fiyat yapar. Başka bir sefere, şimdi zamanım yok, sağ ol. Başkaları gibi Avakyon da inancından dönmüş, dilinden vazgeçmiş ve hayatta kalabilmek için adını değiştirmişti. Vartan bu yüzden onu yargılama hakkını kendinde görmüyordu. Kiliseye bakmak istememesi bütün bunlara dayanamayan ruh yapısını gösteriyordu. Onu rahatsız etmemeye karar verdi. Her cadde, her meydan ve her ağaç Vartan'da hatıralar canlandırıyordu. Hiç ayrılamadığı, hep aynı yerinde kaldığı, her adımının onu yüzlerce kez aynı yere çıkardığı bir rüyada ilerliyormuş gibiydi. Burada ilk yıllarda gitmiş olduğu boş okul vardı. Ailesinin evi sadece 1 kilometre uzaktaydı. Ermeni alfabesinin 36 harfini düşüncesinden geçirdi. Ayp, Pen, Kim, Ta, Yete, Za. Ve 3 yaşındayken ona bunları öğreten babasını hatırladı. Hepsini öğrenebilmesi için bütün bir yaz gerekmişti. Sonra her fırsatta bunları saymıştı. Amcalarının, teyzelerinin ve tüm konukların, hatta iş için babasına gelenlerin önünde bu harfleri söylerdi. Şehri terk edip bölgenin ünlü bir maden suyuna giden yol üzerinde yürürlerken Hakkı alçak sesle konuştu. Bu kadar çok etkilendiğine göre mutlu bir çocukluğun olmuştur. Ben memleketime dönmek için herhangi bir sebep bulamıyorum. Senin gruba alınman kesinlikle benimkinden daha isabetlidir. Hakkı 2 sigara sardı ve birini arkadaşına verdi. Tahminen 1 çeyrek saat susarak yürüdüler. Evler giderek aydınlanıyordu. Önlerinde sadece tarlalara kalana kadar gittiler. Vartan bir kestirme yola saptı ve bir tepeden aşağı inen dar bir patika boyunca yürüdü ve birdenbire ailesine ait araziler önünde durdu. Tarlalar sonsuza doğru uzanıyorlardı. Araziyi rüzgar kesmesi için dikilmiş kavak ağaçları bölüyordu. Eskiden haşhaş ekilen tarlaların pek çoğu boş duruyordu. İşlenmiş kalan topraklar ise anlamlı bir gecikmeye işaret ediyordu. Balyanlar zamanında genellikle aynı anda 30 kişinin çalıştığı tarlalarda belli ki 3 sabandan fazlası çalışmamıştı. Vartan yapıştığı saban ucuyla birlikte sarsıldığını ve sallandığını, sabanın canlı bir şey olduğu etkisini, toprağı açarkenki hissedilen güç duygusunun düz bir sapan izi çıkarabilmişse duyduğu sevinci hatırladı. Babası oğullarının başka işlerde gözü olduğunu bildiği halde tarla işlerinde uzman olmalarında ısrar etmişti. Sahibi çalıştırdıklarından daha iyi bir tarım işçisi olmalı derdi. Böylece Nubar ve Vartan mevsim tartımında meyve ağaçlarını ve asmaları keserlerdi. Tohum eker, sulama yapar, ekim biçerlerdi. Afyon elde edilen haşhaş kapsüllerini, çizme sanatını öğrendiler. Vartan kendine asla tarım işletmeciliğini adama arzusu duymamasına rağmen öğrenmenin tadını çıkarmış ve İstanbul Üniversitesi'nde okurken ara sıra tırpanı yarım daire biçiminde sağdan sola salladığı hasat zamanlarını hayal etmişti. Bu kez kapalı gözlerle fakat kılıcıyla kestiği otların hışırtısını, sütün kokusunu omuzlarındaki ve belindeki ağrılarla birlikte hissetti. Vartan yürüdü. "Sen çok uzaklardasın kardeşim," dedi adımlarını ona uydurmaya çalışan Hakkı. "Çok uzaklarda." Çınar ağaçlarından bir duvarın arkasında 3 katı ve balkonuyla çok heybeti duran kırma taşlardan bir ev göründü. Vartan nefesini tuttu. Kumlu caddenin kenarındaki bir küçük duvarın üzerine oturdu ve pembe beyaz duvarları izledi. tahta parmakları çıkarılmış ve pencereler yeni sahibi tarafından İslami usulle yeşile boyanmıştı. Vartan her pencereyi incelerken arkasındaki odanın mobilya düzenini aklından geçirmeye çalıştı. Eski sesleri duyuyor, eski hayat sahneleri resimler halinde gözlerinin önünden geçiyordu. Babası, annesi, kardeşi, yazları daima gelen kuzeni, bu evi sevmiş olan Maro'yu, içinde düzenlemiş oldukları eğlenceleri. Eğer yeryüzünde kendi evi olarak görebildiği bir yer varsa o bu evdi ve bu yerdi. Buna rağmen şu an kendisini bir yabancı gibi hissediyordu. Eşek üzerinde bir yaşlı adam evden çıktı. Vartan'ın yanına geldiğinde Vartan'ı doğumundan beri balyanlara hizmet etmiş olan ahçı Osman'ı hemen tanıdı. Sırtı kambur, yüzü üzgündü. Yalın ayaktı, kirli, parçalanmış elbiseler içindeydi. Kısılmış gözlerle yabancılara baktı. Vartan, ihtiyarın kendisini tanımadığından emindi, onu selamladı. Selamün aleyküm, aleyküm selam diye cevap verdi Osman ve eşeğin yularını çekti. Bu mülkler kime ait? Ekrem Efendi'ye. Muhtara mı? Artık muhtar o değil, polis müdürlüğüne atandı. Bu onun evidir. Vartan, kimliğini ele vermeden daha çok şey öğrenme ihtiyacı duydu. Ben uzun zaman önce bir kere buradaydım. Domuz çalan bir adamı tutukladılar ve onu dövdüler. Ama bu evin ağası onları engellemişti. Evet hatırlıyorum dedi Osman. Yere baktı. Bey iyi ve adil bir adamdı. Çok cömert ve şefkatli biriydi. Bir gavur olmasına rağmen Allah onu yaptıkları için ödüllendirecektir. O zamanlar ben ahçıydım. İşim hoştu. Şimdi keçileri güdüyorum bu yaşımda. Balyanların yanında bu asla böyle olmazdı. Onlara ne oldu? Size anlattığım bey yıllar önce öldü. Arkasından biraz sonra karısı öldü. Ondan sonra bu mülkün sahibi oğlu Nubara oldu. O da babası gibi iyi bir adamdı. Fakat savaş başlayınca gitti. Peki bu mülkü Ekrem Efendi o mu sattı? Ne diyorsunuz? O aniden yola çıktı. Çünkü postu acilen kurtarmalıydı. Akıllı bir adamdı. İhtiyar sustu. Korkarak eve bir bakış fırlattı. Eşeğini sürdü ve ekledi. Fakat bütün bunlar sizin gibi yabancıları ilgilendirmez. Hoşça kalın. O korkuyordu. Sohbet ettiğine açıkça pişman olmuştu. Haklısınız diyerek onayladı Vartan. Bu hikaye bizi ilgilendirmez. O zaman iyi şanslar. Onun arkasından kısa bir süre baktılar. Sonra şehre geri döndüler. Hakkı elini Vartan'ın omuzuna koydu. Bu sarayda oturdun. Ben nadiren doyabilirdim ve senin çocukluğunun nasıl geçtiğini asla tasavvur edemem. Senin gibi biri için udundan başka bir şey olmamak ve yollara düşmek kötü olmalı. En kötüsü artık kendi adını kullanamamak. Balyan, bu o mu? Vartan başını salladı. Sen bunu bana başka herhangi bir zamanda anlatır mısın? Neyi? Her şeyi. Ne yediniz, içtiniz, annem baban nasıldı, neler yaptın? Vartan alçak sesle güldü. Ben senden çok da farklı değildim. Çocuk kafalı adam. Eğer komşu olsaydık mutlaka arkadaş olurduk.